Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Bankada parası olan kulları yazma, onlara aldanıp yolundan asma. Şehirden asfalt geçen yolları yazma.
Bugün 30 Ocak Perşembe saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayım. Önce frekans bilgilerini paylaşalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 frekans adresleriyle bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca sputniknews.com.tr adresini tıklayarak radyo bandından, sitede bulunan radyo bandından bizleri dinleyebilirsiniz. Geçmiş programların tekrarlarını ve sesli haberlerimizi de dinleyebilirsiniz diyerek köşe yazılarına geçelim. İlk köşe yazımız Hürriyet'ten Hande Fırat. Kilise saldırısı ile ilgili çarpıcı detayları İçişleri Bakanı Yerlikaya anlattı. Biliyorsunuz hala kilise saldırısına ilişkin haberler, detaylar çıkmaya devam ediyor. Pazar günü sabah saatlerinde İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne, bir Katolik kilisesi bu ve İstanbul'da aslında Katolik kiliseleri de çok az. En meşhuru İstiklal Caddesi'nde, en büyüğü. Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne bir saldırı oldu. Hande Fırat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bu saldırıya ilişkin konuştu. Saldırıyı IŞİD üstlendi. İki kişi ve saldırıda da Tuncer Cihan isimli bir yurttaşımız hayatını kaybetti. Bunlar ilgili, Tuncer Cihan'la ilgili de bahsedeceğim. Dün cenazesi kalktı. Ali Yerlikaya şöyle demiş Hande Fırat'a: Allah'tan iki silahta tutukluk yapmış. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kamera görüntüleri de basında yer aldı. Saldırganlar 7.65'lik tabancayla kiliseye giriyorlar, kar maskeleriyle. İki silah tutukluk yapıyor. Yerde 3 kovan bulunuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu saldırıyla ilgili, IŞİD'in de DEAŞ'ın saldırı şeklini biliyoruz. Ya bomba kullanırlar ya da girdikleri yerde tüm sivilleri katlederler. Bu saldırılarda amaçları neydi? Çünkü iki durumda da Allah'tan karşı karşıya kalmadık demiş. Hem silahların tutukluk yapması hem de bir süre sonra müdahale edilmesi, onları bir şekilde, Ali Yerlikaya'nın, İçişleri Bakanı'nın bahsettiği Allah'tan karşı karşıya kalmadık dediği durum bu. Çünkü Türkiye bu kanlı terör örgütünün saldırılarına daha önce maruz kaldı. Yüzlerce yurttaşını kaybetti. O yüzden hatta Ankara'daki gar saldırısı Cumhuriyet tarihinin en büyük, en kanlı saldırısı olarak tarihe geçti. Yüzden fazla insanımızı orada, iki ayrı bomba patladı. O bombalarla kaybettik. Devam edelim. Hande Fırat yazısının devamında Polonya Başkonsolosu hedef miydi diye sormuş. Çünkü saldırı sırasında Polonya'nın başkonsolosu da o kilisedeydi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili, Polonya Başkonsolosu düzenli bir şekilde İstanbul'da farklı farklı kiliselere gittiği, bu kez ise tesadüfen bu kiliseye gittiği bilgisi var demiş. O an kilisede 35 kişi olduğunu söylemiş. Ve şöyle de devam etmiş Ali Yerlikaya: Hedef başkonsolos olsa saldırganlar niye Tuncer Cihan'a önce silahın kabzasıyla vurup sonra silahla öldürüyorlar diye sormuş. Yani söylemiş. Yani aslında başkonsolosun orada bir tesadüfen olduğu, ki onu da anlatacağım nasıl bir tesadüf ve nasıl ortaya çıktığını. Sadece öncelikle Ali Yerlikaya'nın ifadelerine yer vererek devam etmek istiyorum. Yani başkonsolosun doğrudan, Polonya başkonsolosunun doğrudan hedef olmadığını Ali Yerlikaya da söylüyor. Bir tesadüf orada olması bir tesadüftü diyor. Devam edelim. İkinci başlık, saldırganların Polonya plakalı bir araçla oraya gelmeleriydi. Bununla ilgili de İçişleri Bakanı demiş ki araç 2022 tarihinde Avrupa'dan giriş yapmış. Burada el değiştirmiş. Zaten el değiştirme ve keşif üzerinden ulaşıldı diyor araca. Araç bir yıl önce giriş yapmış. Onunla ilgili de bilgileri geçeceğim. Şimdi kilisenin önündeki güvenlik bir sorunu mu var? Çünkü Türkiye'deki kiliselerde bunu İstanbul'da, Ankara'da ya da işte Türkiye'nin farklı yerlerinde kilisenin önlerinde görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Özellikle İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde mesela çok İstanbul'un kalbi niteliğinde burada çok ciddi güvenlik önlemleri vardır. Bariyerler çekilir. Kiliselerin önlerinde hep bir güvenlik önlemi, polis güvenliği olur. Ali Yerlikaya da durumla ilgili bir mercek altına alındığını, yani orada bir güvenlik zafiyeti olup olmadığına dair burada bir mercek altına alındığı ifadesi var kendisinin. Yani bir soruşturma yürüyor. Ancak diyor ki 100 metrelik bir alanda koruma yapar diyor polis. O 100 metrelik alanda. Ama burada bir soru işareti var. Şöyle bir soru işareti. Çünkü evet 100 metrelik alanda, ancak ayin olduğu sırada, yani bu işte pazar ayini sırasında oluyor. Kiliselerdeki insan sayısı normalden daha fazla olduğu için bu sıralarda polisler kapı önünde daha çok dururlar. Orada herhangi bir saldırı ya da bir provokatif bir şey olmasın diye. Normal şartlarda bölgede tamamen bir gezici kuvvet olur ki Sarıyer'de, Büyükdere'de çok aslında, yani İstanbul'un uzağında bir bölge. Anlaşılan oradaki bir güvenlikle ilgili bir, daha önce de bu terör örgütü üyelerinin burada muhtemelen bir eylem öncesinde yaptıkları saldırı öncesinde bir keşif yapmışlar ve burada böyle bir açıkçası açığı da görmüşler belli ki. Ayin sırasında orada kimsenin olmaması burada bir güvenlik zafiyeti mi var soru işaretini kuvvetlendiriyor. Şimdi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bir grafik var. Burada 1 Ocak 2023 ile 26 Ocak 2024, yani bir yıl, bir yıldan biraz fazla zaman diliminde yapılan operasyonların sayısı IŞİD'e yönelik. Operasyonları 1600 operasyon yapılmış, 3029 kişi gözaltına alınmış, 787 kişi tutuklanmış, 682 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmış. Şimdi bu operasyon bir yandan güvenlik güçleri bu konunun ne kadar üstüne gittiğine dair önemli bir veri bize sunuyor. Evet, belli ki hem emniyet teşkilatı hem işte Milli İstihbarat Teşkilatı, yani devletin ilgili güvenlik birimleri inanılmaz bir yakın takipte bu terör örgütüyle ilgili. Ancak operasyonların sayısı o kadar fazla ki, yani 1600, bu çok olumlu bir şey ama bir yandan da şunu da ister istemez sormamıza sebep oluyor. Ya bu terör örgütünün Türkiye'de ciddi bir yapılanması, ciddi bir örgütlenmesinin olduğunu da gözler önüne seren bir tablo maalesef. Diyorum, devam ediyorum konuyla ilgili. Tabii Ali Yerlikaya devamında önleyici operasyonların devam ettiğini söylemiş. Zaten birçok önleyici operasyon yapılıyor. Hem emniyet tarafından hem işte Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından. Peki Santa Maria Kilisesi'ne pazar günü, pazar ayini sırasında oldu bu saldırı. Kar maskeleriyle yapıldı. İşte orada bir Alevi yurttaşımız Tuncay Murat Cihan hayatını kaybetti. saldırganlar, görüntüler de ortaya çıktı. Kendisine işte kapıyı da açıyorlar. Bu arada Tuncer Cihan engelli de bir vatandaşımız bizim. Önce saldırganlar kafasına silahla vuruyorlar, sonrasında kendisini öldürüyorlar. Dün Nurtepe Cemevi'nde cenaze namazı bir Alevi dedesi tarafından kıldırıldı. Ancak orada çok bu anlamda, ya buna çok güzel denilemez ama cenaze namazında hem Sünniler hem Aleviler hem de Hristiyanlar saf tuttular. İşte herkes kendi inancında, kendi mezhebinde orada dualar etti Tuncer Cihan için. Tuncer Cihan 52 yaşındaydı. Bekar, zihinsel engeli olduğunu da söyledim. Yurttaşımız hayatını kaybetti bu saldırıda. Şimdi saldırıdan hemen sonra 30 ayrı yere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. 47 şüpheli yakalandı hemen konuyla ilgili. Şimdi bu biraz şunu gösteriyor. Hemen 10-12 saatte emniyet yaptığı operasyonlarla aslında bu saldırının faillerini, arkasındakileri vesaire, hatta şimdi zaman içerisinde daha da çıkacaktır. Çünkü pazar günü sabah, bugün salı, hala sıcak bilgiler bir yandan gelmeye devam ediyor. Aslında emniyetin ne kadar böyle kuvvetli bir ağ olduğunu, hem izleme anlamında hem takip anlamında bunu ortaya çıkartıyor. Bir izleme, takip etme durumu var bu konuyla ilgili. Bu önemli. Daha önceki işte İstiklal Caddesi'ndeki bu PKK terör örgütünün saldırısını da emniyet güçleri hızlı bir şekilde çözmüştü. Bunlarla ilgili istihbaratın geldiği, yani emniyetin bu konuda bir ön bilgisinin olduğu ya da takipte olduklarının göstergesi. Bu anlamda bu güven verici bir durum. Ama tabii bir şekilde önlenememesi, birçok saldırı önleniyordur muhakkak. Biz bunların büyük bölümünü belki duymuyoruzdur, bilmiyoruzdur. Ama bunun önlenememesi de kenara, acaba işte bu konuyla ilgili bir zafiyet mi vardı şeklinde soruları kenara bırakalım. Devam edelim. Şimdi şunu, Polonya Başkonsolosu'nun kilisede olduğu nasıl ortaya çıktı? Şöyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu saldırıdan sonra işte Sarıyer Kaymakamını aradı. Büyükdere, Sarıyer'e bağlı. İstanbul'u bilmeyen dinleyiciler için şöyle anlatayım. Sarıyer Avrupa yakasında, İstanbul'un Avrupa yakasında, İstanbul'un kuzeyinde yer alıyor. Bayağı yukarıda, kuzeyinde yer alan bir ilçemiz. O yüzden biraz daha o İstanbul'un merkezindeki kalabalığın, yoğunluğun olmadığı, daha sessiz, sakin bir bölgedir Sarıyer. Çok kuzeyde yer alır. O yüzden zaten biraz daha bu kilisenin seçilmesi, Katolik Kilisesi'nin seçilmesi biraz da aslında bundan dolayı olduğu görünüyor Büyükdere'deki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan kaymakamı arıyor. Sarıyer Kaymakamı'nın konuyla ilgili bilgi alıyor ve bu sırada Başkonsolos da kaymakamın yanındaymış. Hatta işte oradan şu ortaya çıkıyor. Başkonsolosun işte sık sık, Ali Yerlikaya da açıkladı, sık sık kiliseleri, İstanbul'daki kiliseleri ziyaret ettiği, orada da iki çocuğu ve eşiyle birlikte orada olduğu ortaya çıkıyor. Polonya Başkonsolosu'nun doğrudan kendisi hedef alınmamış ama araç da Polonya'dan gelmiş. Orada bir ilginç bir durum var. Polonya plakalı bir araç. Otomobil bir yıl önce gelmiş. Şimdi bir yıldır da bir yıl önce gelmesine rağmen otomobil çok fazla İstanbul trafiğinde yer almamış. Belli ki terör örgütü bunu, bu uluslararası hatta böyle planı çok önceden yapmış. Bununla ilgili keşifler yapmış. Görünen tablo bu. Şöyle devam edelim. Emniyetin bu konudaki hızlı hareket etmesi ve 12 saat içerisinde çeşitli operasyonlar yaparak sürecin bir an önce aydınlığa kavuşturulmasında önemli rol oynadığını, yani hızlı hareket ettiğinden bahsettik. Şimdi eski MİT müsteşarı Cevat Öneş konuyla ilgili, bu arabayla ilgili bir açıklaması oldu. Bir yıl önce gelen bu arabanın Türkiye'ye planlı bir şekilde geldiğini, bu saldırının çok önceden planlandığını eski MİT Müsteşarı Cevat Öneş anlattı. Şöyle dedi, arabanın bir yıl önce getirilmesi ve bu saldırıda kullanılması bunun planlı bir saldırı olduğunu gösterir. Türkiye'nin içindeki durumu düşünürsek, sığınmacılar meselesinin yarattığı ciddi tehdidi düşündüğümüzde her şey güvenlik bakımından risk yaratır. İstihbarat teşkilatları da istediği çalışmayı yapamaz. Böyle bir ortamda güvenlik zafiyeti doğması çok normal. Bunu daha önce de birçok uzman gündeme getirmişti. Türkiye'deki bu sığınmacılar meselesini, sığınmacılar sorununu. Ne kadar bu işte kaçak bir şekilde ülkeye girmeleri, yoğunluk yaratmaları böyle zafiyetleri ister istemez doğuruyor diyor. Bunu söyleyen eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş. Aynı şekilde emekli emniyet müdürü Hanefi Avcı da arabaya dikkat çekmiş, o Polonya plakalı arabaya. Diyor ki, getirilen bir arabanın 6 ay sonra çıkarılması gerekiyordu diyor. IŞİD Polonya'da etkili bir örgüt değil. Ancak 6 ay sonra arabanın gümrüğe gidip işletilmesi gerekir ya da yurt dışına giriş çıkış yapmalı. Bunun yapılmadığı görünüyor. Çok fazla giriş çıkış olduğu için getirilen araçların çıkışı kontrol edilemeyebilir. Bazı arabalara burada sahte plaka çaktırılıyor örneğin diyor. Ve bu anlamda gümrüklerde araçların girmesi çıkması, Türkiye'ye gelen yabancı plakalı bir aracın 6 ay süre içerisinde çıkış yapması gerekiyor. Bu anlama buraya dikkat çekiyor emekli emniyet müdürü Hanefi Avcı da. Yani bu durumun takip edilemiyor olması, çok fazla giriş çıkışın olması böyle zafiyetlerin yaratabileceğini söylüyor. Bu anlamda bir uyarıda bulunuyor. Şimdilik bu kilise saldırısı ile ilgili satır başları böyle diyelim ve diğer konu başlığına geçelim. Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu, 14 Temmuz pavyonu, 15 Temmuz darbesi, 16 Temmuz devleti başlıklı yazısı. Şimdi Metin Külünk, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski MKYK üyesi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçmişten bu yana, gençlik döneminden bu yana kendisine çok yakın bir isim Metin Külünk. Yani siyasi hayatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yürüdüler, hala da o şekilde devam ediyor. Bir röportajında şöyle diyor, 15 Temmuz'dan sonra gücün çok daha ötekilere taşmasından dolayı derebeylikler oluştu. 15 Temmuz darbesinden bahsediyor. Şimdi burada bir örneği ele alacağız. Bu kişi kim? Metin Kolca. Metin Kolca ismini taratırsanız hala internette bu kişinin 15 Temmuz kahramanı, işte 15 Temmuz darbesine direnen işte kahraman vesaire diye böyle haberlerini görürsünüz. Kendisinin de ifadeleri var. 15 Temmuz darbesini, Fethullahçı terör örgütünün darbesini anlatırken işte evdeydim diyor. Eşim beni uyandırdı. Genelkurmay Başkanı'nın işte alındığını vesaire bunları gördüm. Şurası önemli. Cumhurbaşkanımız telefonla televizyona bağlanarak halkı sokağa çağırmıştı. Eşimle vedalaşarak helalleştim. Kırşehir'in üzerinden Ankara'ya ulaştım. Saat 00:50 gibi Kızılay'a girdim diyor. 00:50 gibi Kızılay'a girdim. Şimdi bu ifadeye bakıldığında bir karşılaştıralım. O 15 Temmuz darbe gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk'te halkı sokağa çağıran açıklamasını saat kaçta yapmıştı? 00:24'te bağlanmıştı ve bu açıklamayı Hande Fırat'a yapmıştı. Halkı sokağa çağırmıştı darbeye karşı. Şimdi bahsedilen Metin Kolca'nın ifadesine göre Metin Kolca 26 dakikada Nevşehir'den Ankara'ya gelmesi gerekiyor. Bu durum tabii ki imkansız. Şimdi imkansız bir durum ifade ortaya çıkınca haliyle bu Metin Kolca'nın doğru deyip demediği de araştırma konusu olmuş. Şimdi o bir araç önünde fotoğrafı var kendisinin. İşte Metin Kolca, biz darbe döneminde, İrem galiba o fotoğrafı getirdi şu an. İşte biz darbe kahramanız, 15 Temmuz darbesine direndik falan diye. Bir de kıyafeti var. Şimdi 14 Temmuz gecesine dönüyoruz. Metin Kolca'nın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı var. Kendi hesabından yapmış. Onu da verelim. Oraya baktığımızda, ben o pavyonun adını söylemeyeceğim. Metin Kolca'nın 15 gününe Ankara'da kendisine 15 Temmuz kahramanı denilen, kendisi böyle bir tarih yazmış kendince. Metin Kolca bakıldığında Ankara pavyon, bir pavyonda, adını söylemeyeceğim o pavyonun. Bu ara çünkü pavyon çok meşhur oldu, pavyonlar malum bir diziyle. 15 Temmuz'a Ankara pavyonlarında girdiği görülüyor ve iki fotoğraftaki kıyafetleri de aynı. Yani 15 Temmuz darbesinde o aracın, ezilmiş aracın önündeki fotoğraftaki kıyafetiyle o pavyonda çektirdiği, ikisini de kendi hesabından paylaşmış. Kıyafetleri aynı. Kendisine 15 Temmuz kahramanı diyen ve bu anlamda da haberleri yapılan Metin Kolca. Bununla sınırlı mı? Bu kadar mı? Aynı Metin Kolca. Bayağı böyle bir paylaşımları falan filan var. Böyle eli kırık, işte bir alçılı paylaşımı var. Altına birinin vurdum ağzını burnunu kırdım vesaire diye böyle paylaşımları var. Kendisi 14 Mayıs 2018 tarihinde, Anadolu Ajansı'nın haberi, Nevşehir'de suç örgütü davasında karar başlıklı bir haber bu. Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış ve Metin Kolca suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, yağma, tefecilik, gasp, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, tehdit, uyuşturucu ticareti, bunların hepsi yargılandığı davalar ve bu davalardan 104 yıl hüküm giymiş. 104 yıl hüküm giymiş. Yani kendisine neden böyle bir kahramanlık destanı yazdığının da en önemli göstergesi. Peki yeterli mi? Yok, değil. Aynı Metin Kolca paylaşımlarına devam ediyor. Ben devletim vesaire diye. Bir bakıyorsunuz, bir hakimle fotoğrafı var Metin Kolca'nın. Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Aksaray İli Adli Yargı Komisyonu Başkanı. Hakimle bu kişi fotoğraf da çektirmiş. 102 yıl, biraz önce saydığım suçlardan 102 yıl hapis cezası alan Metin Kolca. 104 yıl, düzeltiyorum. Teşekkürler Simge. 104 yıl. Şimdi hakime bakıyorsunuz. Yani aynı hakim daha önce Siverek'te 2019'da İzola ailesinden 4 kişinin ölmesine sebep olan bir katliam olmuştu. Bayağı konuşulmuştu. Orada da 3 sanığa 4'er kez müebbet verip, 4'er kez müebbet verdiği bu isimlere kaçma şüphesi yok diyerek tutuklamayan hakim. Şimdi böyle bir durum. Tabii Metin Kolca, son olarak şunu söyleyeyim. Aynı isim, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da fotoğrafı da olan bir isim. Tabii bakanla herkes fotoğraf çektirebilir. Ancak böyle bir denklem düşünün. Yani şöyle bir özetleyeyim. 15 Temmuz kahramanıyım diye ortaya çıkıyor. Bir ezilmiş bir araç önünde fotoğrafı var kendisinin. Daha sonra kendisi aslında pavyonda olduğu ortaya çıkıyor. Bu kişi ağır cezada işte çete kurmak, uyuşturucu ticareti, tehdit, gasp vesaire. Bu suçlardan 104 yıl hapis cezası alıyor. Ve aynı Metin Kolca, bugün medyada hala 15 Temmuz kahramanı diye böyle haberleri var. Aynı isim bir hakimle fotoğraf çektiriyor. Nasıl bu isim hala serbest, o da ayrı bir soru işareti. Fotoğraf çektiriyor. O hakime de bakıyorsunuz, çok önemli bir davada dört kez müebbet verdiği isimleri tutuksuz yargılıyor. Diyelim bu kadar yeter anladığım kadarıyla. Metin Kolca'yı anlatmış olduk. Metin Kolca özelinde konuşmanın başında söyledim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski MKYK üyesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yakınında olan bir isim. Metin Külünk, siyasetçi Metin Külünk'ün 15 Temmuz'dan sonra gücün çok daha ötelere taşınmasından dolayı derebeylikler oluştu. Sözünü bu anlatımlarından sonra varın siz değerlendirin diyorum, diğer köşesine geçelim. Şimdi ekonomimden Alaaddin Aktaş. Fakirsin fakir, sen fakir kal, hatta daha da fakir ol. Şimdi Alaaddin Aktaş servet dağılımındaki dengesizliği yazmış. Yani fakirin daha da, yoksulun daha da yoksullaştığı, zenginin daha da zenginleştiği. Ben bir grafik üzerinden bunu anlatacağım. Çünkü çok bu ekonomi yazan bazı yazarlar çok teknik detaylar yazdıkları için bazen anlaşılması zor oluyor. O yüzden şimdi o grafiği muhtemelen İrem de paylaşmıştır görselde. Şimdi şöyle belirlenirken %5'lik dilimlere ayrılıyor. Yani en yoksul %5, daha sonra ikinci basamaktaki %5, %5, %5, %5 şeklinde toplum böyle ayrılıyor ekonomik durumuna göre. Yani %25'lik kesim, ilk %25'lik kesim yoksul kesim olarak kabul ediliyor. Sonraki, bunu 1, 2, 3, 4, 5 diye düşünün. İlk 5'teki %5'lik kesim yoksul. 6'dan 15'e kadar orta sınıf, 16'dan 20'ye kadarki %5'lik dilim ise zengin sınıf olarak adlandırılıyor. Şimdi 2021, 2022, 2023 servet dağılımı nasıl olmuş? Şimdi yoksulun kazancında, yani ilk birinci sıradaki, birinci sırada derken gelir anlamında toplumun en aşağısında olan İlk %15'lik kesimin gelirinde hiçbir değişiklik olmuyor. Enflasyon nedeniyle yoksul daha da yoksullaşıyor. Sonrakinde ise, yani 4'ten itibaren aldığımızda bu toplumun yüzde kaçına tekabül ediyor? Size şöyle söyleyeyim. %75'ine tekabül ediyor. %75'ine tekabül ediyor. Bunların geliri tamamen düşmüş. Yani aldıkları pay oransal anlamda %15, %20, tabii bu bir ortalama düşüş var. Yani fakirleşmiş. Özellikle orta sınıf, hep böyle şey yapılıyor ya, orta sınıf. Hatta ortanın üstü diye tabir edilen, orta sınıfın üstü diye tabir edilen, hani zengin diye tabir edilen bir şekilde, o ya da oraya giren, o piramidin o bölümüne en yakın olan isimler, yani %10'luk, hani bu en yukarının iki basamak altındakiler, onların dahi gelirinde biraz düşüş olmuş. En fazla kim kazanmış? Sondaki %5, sondaki %10, öyle diyeyim yani. Bunlar artık işte ya şirket sahipleri ya da CEO'lar ya da çeşitli işletmeleri olan vesaire vesaire. Bunların gelir seviyesinde ciddi bir artış var. Bunlar kazanmış. Yani bakıldığında toplamda toplumun en gelir dağılımı anlamında en üstünde olan %10'luk kesimin gelirinde son 2 yılda ciddi bir artış olmuş. Yani bu ortalama %20'nin üstünde görünüyor. Ben şimdi tablodaki rakamları çok verip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ciddi bir artış olmuş. Ve bunun dışındaki herkes kaybetmiş. Yani zengin kazanmış, varlıklı yine kazanmış, kazanmaya devam etmiş. Son 3 yılın Türkiye'deki son 3 yılın tablosu. En zengin, en zengin olmaya katlanarak devam etmiş. Yoksul, daha da yoksullaşmış. Bir de bu yoksula artık orta sınıf da dahil olmuş ve onların da yoksullaşması başlamış diyelim. Bugünlük bu kadar. Masada Simge Erten ve editörüm İrem, ikisine de teşekkür ediyorum. Perşembe günü görüşmek üzere.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.